Ayrım 18, Gökteki Çakıl Taşı, Asimov, sayfa 197. 16. Bölüm, Tarafını Seç. Schwarz o esnada Chica İzlah Sarayı'nın bodrumundaki küçük odalardan birinde sert bir sıranın üstünde rahatsızca uzanıyordu. Saray denilen bu yer yüce bakan ile mahiyetinin yerel gücünün büyük bir simgesiydi. İmparatorluk kışlalarını gölgede bırakan kayalık ve köşeli bir tepenin üstünde kasvetli bir şekilde yükseliyor. Aynı gölge dünyalı suçluları imparatorluğun gailesiz otoritesinden daha fazla korkutuyordu. Geçmiş yüzyıllar boyunca üretim kotalarında sahtecilik yapan veya bu vazifeden kaçınan, yaşam süresini aşan, yerel yönetimi devirmeye çalışan ya da buna benzer başka suçlar işleyen pek çok dünyalı sarayın duvarları arasında yargılanmayı beklemişti. Arada sırada dünya adaletinin verdiği önemsiz ve peşin yargılar dönemin tecrübeli ve çoğunlukla bezgin imparatorluk hükümeti tarafından çok saçma bulunduğunda naibin kararı iptal ettiği de olmuştu. Fakat bu durum çoğunlukla isyana hatta şiddetli ayaklanmalara yol açmıştı. Genellikle konsey ölüm cezası verdiğinde naip buna boyun eğerdi. Ne de olsa cezaya çarptırılan kişi sadece bir dünyalıydı. Joseph Schwartz'ın tüm bunlardan haberi yoktu elbette. Tek bildiği duvarlarından hafif bir ışık yayılan, içinde iki sert sıradan ve bir masadan başka eşya olmayan, bir köşesinde tuvalet ve lavabo görevi gören küçük bir bölmesi bulunan küçük bir odada olduğuydu. Gökyüzünü ucundan da olsa görebileceği bir pencere yoktu. Havalandırma boşluklarıyla sağlanan hava akımı ise gayet zayıftı. Bir elini kelinin etrafını daire şeklinde saran saçlarının üstünde gezdirdi ve kederli bir şekilde doğrulup oturdu. Hiçbir yere kaçma çabası, dünya üzerinde güvenli olduğu bir yer var mıydı ki? Kısa ve tatsız sürmüş kendisini burada bulmuştu. En azından kendisini zihinsel temasla meşgul edebiliyordu. Ama bu iyi miydi yoksa kötü mü? Çiftlikteyken doğasını bilmediği, olasılıklarını düşünmediği tuhaf ve rahatsız edici bir yetenekten ibaretti bu. Şimdi ise araştırılması gereken esnek bir kabiliyet olarak görüyordu onu. 24 saat boyunca hücresinde kös kös oturmaktan başka işi olmadığından delilikle flörtleşmesi işten bile değildi. Ama bunun yerine gelip geçen gardiyanların ve bitişik koridorlardaki muhafızların zihinlerine dokunmaya başladı. Hatta zihin lifçiklerini saray komutanının uzaklardaki ofisine dek uzattı. Dokunduğu zihinleri dikkatle evirip çevirdi ve derinlemesine araştırdı. Bir çuval ceviz gibi dağıldılar, içlerinden duygular ve fikirler dökülen kuru kabuklar gibiydiler adeta. Böylece dünya ve imparatorluk hakkında çiftlikte geçirdiği 2 ay boyunca öğrendiğinden ya da öğrenebileceğinden çok daha fazlasını öğrendi. Tekrar tekrar hataya yer bırakmayacak şekilde öğrendiği şeylerden biri de şuydu elbette. İdam cezasına çarptırılmıştı. Ne bir kaçış, ne şüphe, ne de çekince vardı. Bugün de idam edilebilirdi, yarın da. Ama öleceği kesindi. Bir şekilde bunu kavramayı başardı ve neredeyse minnettarlıkla kabullendi. Kapı açıldı. Schwartz korku ve gerginlikle ayağa fırladı. Ölümü mantıklı bir şekilde tüm varlığınızla kabullenebilirdiniz. Ama insan vücudu mantık nedir bilmeyen vahşi bir hayvandı. Vakit gelmişti. Hayır, gelmemişti. İçeriye giren kişinin zihinsel temasında ölümle alakalı herhangi bir şey yoktu. Elinde metal bir çubuk tutan bir gardiyandı bu. Schwartz onun ne olduğunu biliyordu. ''Benimle gel'' dedi adam sertçe. Schwartz onu takip etti. Bir yandan da tuhaf gücüyle ilgili varsayımlarda bulunuyordu. Gardiyan silahını kullanamadan, hatta onu kullanması gerektiğini bile idrak edemeden önce, hiçbir ses çıkarmadan, hiçbir uyarı olmaksızın onu indirebilirdi. Adamın beyni Schwartz'ın zihinsel avuçlarının içindeydi. Azıcık sıkması yeterli olurdu. Ama neden? Başka gardiyanlar da vardı. Aynı anda kaç tanesiyle başa çıkabilirdi? Zihninin kaç çift eli vardı? Böylece uysal bir şekilde adamı izlemeye devam etti. Çok ama çok büyük bir odaya getirildi. İçeride iki adamla bir kız vardı ve yüksek mi yüksek sıralarda birer ceset gibi uzanıyorlardı ama ölü değillerdi. Çalışan zihinleri bunun en büyük kanıtıydı. Felç edilmişlerdi. Onları tanıyor muydu? Tanıdık geliyorlardı. Bakmak için duraksadıysa da bir omzunda gardiyanın sert kavrayışını hissetti. Yat! Üstünde kimsenin yatmadığı boş bir bank daha vardı. Gardiyanın aklında ölüm düşüncesi yoktu. Böylece Schwartz kendisinden istenileni yapıp sıraya uzandı. Neler olacağını biliyordu. Gardiyan çelik çubuğunu Schwartz'ın kollarına ve bacaklarına tek tek değdirdi. Uzuvları önce karıncalandı, sonra da onu tamamen terk etti ve böylece geriye sadece sanki boşlukta süzülüyormuş gibi gelen kafası kaldı. Başını çevirdi. "Paula!" diye bağırdı. "Sen Paula'sın değil mi? Hani bana?" Genç kız başıyla onayladı. Schwartz onu temas vasıtasıyla tanıyamamıştı. İki ay önce böyle bir yeteneği olduğundan haberi bile yoktu. O zamanlar zihinsel gelişimi yalnızca atmosfere karşı duyarlılık seviyesine gelmişti. Şimdi durup geriye baktığında bunu açıkça görebiliyordu. Diğerlerinin zihninden öğrenebileceği daha bir sürü şey vardı. Kızın yanında yatan kişi Doktor Schecht'ti. Onun yanındaki de Doktor Bell Arvard'dan. İsimlerini çekip çıkarabiliyor, çaresizliklerini hissedebiliyor, genç kızın duyduğu korku ve dehşetin tadını alabiliyordu. Bir anlığına onlara acıdı. Sonra kim ve ne olduklarını hatırladı, ardından yüreği katılaştı. ''Bırak gebersinler!'' Diğer üçü neredeyse bir saattir oradaydı. Bulundukları odanın yüzlerce kişilik toplantılar için kullanıldığı açıktı. Mahkumlar mekanın devasa boyutları karşısında kaybolmuş, yalnız kalmışlardı. Ne de söyleyebilecek bir şeyleri vardı. Arvarda'nın kuruyan boğazı yanıyor, başını beyhude yere iki yana sallayıp duruyordu. Vücudunun hareket ettirebildiği tek kısım buydu. Schecht'in gözleri yumulu, dudakları ise renksiz ve kapalıydı. ''Schecht!'' diye fısıldadı Arvard'dan sertçe. ''Schecht, sana diyorum!'' ''Ne, ne oldu?'' Çıkarabildiği tek ses mecalsiz bir fısıltıdan ibaretti. ''Ne yapıyorsun, uyuyor musun? Düşün be adam, düşün!'' ''Neden düşünecek ne var ki? Kim bu Joseph Schwartz?'' Paula'nın zayıf ve yorgun sesi araya girdi. ''Hatırlamıyor musun Bell? Seninle ilk tanıştığım gün şu alışveriş mağazasında uzun zaman önce.'' Arvard'dan çılgınca debelendikten sonra başını acı içinde de olsa iki santim kaldırabildiğini fark etti. Paula'nın yüzünü kısmen görebiliyordu. ''Paula, Paula, keşke ona yaklaşabilseydi. İki ay boyunca bunu yapabilecek durumdaydı ama yapmamıştı. Genç kız da bir heykelinkini andıran cansız bir tebessümle ona bakıyordu. ''Buradan kurtulacağız, göreceksin.'' Ama Paula başını acıyla iki yana sallamakla yetindi. Sonunda Arvarda'nın boynu yoruldu ve tendonları acıyla sızladı. ''Schecht'' dedi yeniden, ''beni dinle. Şu Schwartz denen adamla nasıl tanıştın? Neden senin hastalarından biriydi?'' ''Sinap simatik, gönüllü olarak geldi. Peki cihazdan geçirildi mi?'' ''Evet.'' Arvard'dan bu fikri kafasında evirip çevirdi. ''Onu sana getiren neydi?'' ''Bilmiyorum. Ama belki de bir imparatorluk casusudur.'' Adamın düşüncelerini takip eden Schwartz kendi kendine gülümsedi, hiçbir şey söylemedi. Çenesini kapalı tutmaya kararlıydı. Schecht başını kımıldattı. ''İmparatorluk casusu mu?'' ''Yüce Bakan'ın katibinin söyledikleri yüzünden öyle düşünüyorsun. Saçmalık. Hem ne fark eder ki? O da bizim kadar çaresiz. Dinle Arvard'dan. Belki bir hikaye uydurursak bir süre beklerler. Hatta belki de...'' Arkeolog boğuk boğuk güldü ve boğazı sürtünmeden yandı. ''Belki de hayatta kalabiliriz diyecektin değil mi? Tüm galaksi öldükten ve medeniyet çöktükten sonra mı? Yaşamak mı? Ölürüm daha iyi.'' ''Ben Paula'yı düşünüyorum.'' diye mırıldandı Schecht. ''Ben de.'' dedi Arvard'dan. ''Sor ona. Paula, sence teslim olmalı mıyız? Hayatta kalmaya mı çalışmalıyız?'' Genç kızın sesi kararlıydı. ''Ben tarafımı seçtim. Ölmek istemiyorum. Ama eğer benim etrafımdakiler ölürse ben de onlarla birlikte giderim.'' Arvardan kendini bir parça muzaffer hissetti. Paula'yı Sirius'a götürdüğü zaman diğerleri istediği kadar ona dünyalı kız diyebilirdi. Ama genç kız aslında onların dengiydi. Ayrıca içlerinden biri ona kötü bir söz söylemeye kalkarsa dişlerini büyük bir zevkle... Derken Paula'yı Sirius'a götüremeyeceğini hatırladı. Hiç kimseyi götüremeyecekti. Çünkü çok büyük bir ihtimalle bundan böyle Sirius diye bir yer olmayacaktı. Bu düşünceden kurtulmak, herhangi bir yere kaçmak için sen, adın neydi senin, Schwartz diye bağırdı. Yaşlı adam bir anlığına başını kaldırıp ona baktı ama sessizliğini korudu. Kimsin sen diye sordu arkeolog. Tüm bu olanlara nasıl karıştın, bu işteki rolün ne? Bu soruyla birlikte yaşananların bütün adaletsizliği Schwartz'ın üstüne çullandı. Geçmişin zararsızlığı, bugünün sonsuz dehşeti üstüne hücum etti. ''Ben mi?'' dedi öfkeyle. ''Tüm bunlara nasıl karıştım öyle mi?'' ''Dinle, bir zamanlar hiç kimseydim, sadece dürüst, çalışkan bir terzi. Kimseyi incitmez, kimseyi rahatsız etmez, sadece aileme bakardım. Sonra ortada hiçbir sebep, hiçbir sebep yokken buraya geldim.'' ''Chica'ya mı?'' diye sordu Arvard'dan, adamın ne demek istediğini tam olarak anlayamadan. ''Hayır, Chica'ya değil.'' diye bağırdı Schwartz öfkeli bir küçümsemeyle. ''Bu çılgın dünyaya. Ah, bana inanıp inanmamanızı neden umursayayım ki? Benim dünyam geçmişte, benim dünyamın toprakları, yiyeceği ve 2 milyar nüfusu vardı ve tek dünyaydı.'' Arvard'dan adamın sözlü saldırısı karşısında sessizleşti, şekte döndü. ''Ne demek istediğini anlıyor musun?'' ''Schwartz'ın 9 santim uzunluğunda bir apandisi olduğunu biliyor muydun?'' dedi Şek, sesinde hafif bir merak tınısıyla. ''Hatırlıyor musun Paula? 20 yaş dişleri de vardı, yüzünde de kıllar.'' ''Evet, evet.'' diye bağırdı Schwartz meydan okurcasına. ''Keşke size gösterebileceğim bir kuyruğum da olsaydı. Ben geçmişten geliyorum, zamanda yolculuk yaptım ama nedenini ve nasılını bilmiyorum. Şimdi beni rahat bırakın.'' Sonra ansızın ekledi. ''Birazdan işimizi bitirmek için burada olacaklar. Sadece bizi çökertmek için bekliyorlar.'' ''Bunu nereden biliyorsun?'' diye sordu Arvard'dan. ''Sana kim söyledi?'' Schwartz cevap vermedi. ''Katip mi? Kalkık burunlu tıknaz bir adam.'' Schwartz zihinsel temas kurduğu kişilerin dış görünüşünün nasıl olduğunu bilemiyordu ama ''Bir katip mi? Otorite sahibi olan, güçlü bir adama ait çok küçük bir temas hissetmişti.'' Bir katip olabilirdi pekala. ''Balkis'i mi kastediyorsun?'' diye sordu merakla. ''Ne?'' dedi Arvard'dan. ''Katibin adı bu.'' diye araya girdi Şek. ''Ya, ne dedi peki?'' ''Hiçbir şey söylemedi.'' dedi Schwartz. ''Sadece biliyorum, hepimiz öleceğiz ve bundan kaçış yok.''
''Bence bu adam kafayı yemiş.'' dedi arkeolog sesini alçaltarak. ''Merak ediyorum da kafatasındaki fissürler, ilkel bir yapıları vardı. Çok ama çok ilkel.''
Arvard'dan hayrete kapıldı. ''Yani şey mi demek istiyorsun? Ah, hadi ama bu imkansız.''
''Ben de hep öyle düşünmüştüm.'' Şekt'in sesi bir anlığına normal halinin zayıf bir taklidine dönüştü. Sanki bilimsel bir problemle karşı karşıya olmak beynindeki bir düğmeyi çalıştırmış, kişisel meselelerin önemsizleştiği, o mesafeli ve objektif ruh haline bürünmüştü.
''Bir keresinde maddenin zaman eksenindeki yerini değiştirmek için gereken enerji miktarını hesaplamış ve sonsuzdan daha büyük bir değer elde etmişlerdi. O yüzden bu projeye hep imkansız gözüyle bakılıyordu. Ama zaman fayları olasılığından söz edenler de vardı. Anlarsın ya, jeolojik fayların bir benzeri. Neredeyse insanların gözü önünde ortadan kaybolan uzay gemileri var mesela.'' Bir de kadim zamanlarda yaşanan şu ünlü Hordevalov olayı var tabii. Bir gün evine girmiş ve bir daha asla dışarı çıkmamış, içeride de değilmiş. Geçen yılın galaktografya kitaplarında bulabileceğin 3 farklı keşif gezisi tarafından ziyaret edilen ve tüm ayrıntılarıyla anlattıkları şu gezegeni de unutmamak lazım. Orayı bir daha gören olmadı. Nükleer kimya dalında da kütle enerjisinin korunumu kanununu yok sayan bazı gelişmeler yaşanmıştı. Bu durumu kütlenin bir kısmının zaman eksenine kaçtığını varsayarak açıklamaya çalışmışlardı.
Örneğin uranyum çekirdeği çok küçük ama belirli oranlarda bakır ve baryumla karıştırılarak hafif bir gama ışınına tabi tutulduğunda bir rezonans sistemini...
Baba dedi Paula, yapma, bunun bize bir faydası.
Ama Arvard'dan buyurgan bir tavırla kızın sözünü kesti.
Bekleyin biraz, bırakın düşüneyim. Bu işi çözebilecek biri varsa o da benim. Bunu benden daha iyi kim yapabilir ki? Ona birkaç soru sormama izin verin. Hey Schwartz.
Schwartz bir kez daha ona baktı.
Senin gezegenin galaksideki tek dünya mıydı?
Yaşlı adam başıydı onayladı. Evet dedi sonra da cansız bir sesle.
Ama bu sadece senin düşüncen. Demek istediğim, hiç uzayda seyahat etmedin. O yüzden bunu kontrol etme şansın da olmadı. Başka gezegenlerde de hayat olabilir.
Bunu bilmenin imkanı yok.
Evet elbette, yazık. Peki ya atom enerjisi?
Atom bombalarımız vardı, uranyum ve plütonyum. Sanırım bu gezegeni radyoaktif hale getiren şey de bu. En nihayetinde başka bir savaş daha yaşanmıştı herhalde. Ben gittikten sonra... Atom bombaları.
Her nasılsa kendisini bir kez daha Chicago'da, eski dünyasında, bombalardan önceki zamanlarda hissetti. Ve de üzgün. Ama kendisi için değil, o güzel dünya için üzgündü.
Pekala diye mırıldandı Arvard'dan kendi kendine. Kullandığınız bir dil vardır herhalde.
Dünyada mı? Bir sürü vardı.
Seninki hangisiydi?
İngilizce, yetişkin bir adam olduktan sonra...
Peki o dilde bir şeyler söylesene.
Schwartz aşağı yukarı 2 aydır İngilizce konuşmamıştı ama şimdi sevgiyle eve dönmek ve kendi insanlarımın arasında olmak istiyorum dedi yavaşça.
Sinapsimatikten geçirilmeden önce kullandığı lisan bu muydu diye sordu arkeolog Şekte dönerek.
Bilemiyorum dedi doktor hayrete kapılmış bir şekilde. O zaman da kulağıma tuhaf seslerden ibaretmiş gibi gelmişti, şimdi de öyle geliyor. Onları nasıl ayırt edebilirim ki?
Neyse boş ver. Sizin dilinizde anne için hangi kelimeyi kullanıyorsunuz Schwartz?
Yaşlı adam bunu da söyledi.
Ha ha. Peki ya baba?
Abi? 1. Sayı olan 1 yani. 2. 3. Ev. Erkek. Eş.
Bu böyle bir süre devam etti. Sonunda Arvard'dan soluklanmak için durakladığında yüzünde huşu dolu bir şaşkınlık ifadesi vardı.
Şek dedi, ya bu adam sahiden de geçmişten geliyor ya da akla hayale gelebilecek en çılgın kabusun içindeyim.
Sirius, Arcturus ve Alpha Centauri'nin yanı sıra 20 farklı yerde daha bulunan 50 bin yıllık tabakalarda tarif edilen dilin aynısını konuşuyor. Bu lisanı ancak bir önceki nesilde deşifre edebildik ve bütün galakside benim haricimde hepi topu 10 kişi daha anlayabiliyor.
Emin misin?
Emin miyim? Tabii ki eminim. Ben bir arkeoloğum, bilmek benim işim.
Schwartz kayıtsızlık zırhının kısa bir anlığına çatladığını hissetti. Buraya geldiğinden beri ilk defa kaybettiği şahsiyetini geri kazanmıştı. Sırrı ortaya çıkmış, geçmişten gelen bir adam olduğu anlaşılmış ve bunu kabullenmişlerdi. Bu da delirmediğini gösteriyor ve ezelden beri ona musallat olan korkularını yatıştırıyordu. Kendisini müteşekkir hissetti ama kayıtsızlığına sıkı sıkıya tutunmaya devam etti.
Onu yanımda götürmeliyim dedi Arvard'dan mesleğinin kutsal ateşiyle yanarak.
Şekt, bunun arkeoloji bilimi için ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrin yok.
Şekt, bu adam geçmişten geliyor.
Ah yüce galaksi, dinle bir anlaşma yapabiliriz. Bu dünyanın aradığı kanıtın ta kendisi. Onu kullanabilirler, onu.
Schwartz istihzayla araya girdi.
Ne düşündüğünü biliyorum. Dünyanın benim aracılığımla medeniyetin beşiği olduğunu ispatlayabileceğini ve bunun için minnettar olacaklarını sanıyorsun. Sana söyleyeyim, olmayacaklar. Aynısı benim de aklıma geldi ve bunu hayatım için bir pazarlık kozu olarak kullanmayı düşündüm. Ama bana inanmazlar, sana da.
Elimizde kesin kanıt var.
Dinlemezler. Neden biliyor musun? Çünkü geçmişle ilgili kesin yargılara sahipler. En ufak bir değişiklik bile onların gözünde günahkarlık gibi görünür, doğru olsa bile. Onlar gerçeği istemiyorlar, geleneklerini istiyorlar.
Bell dedi Paula, bence o haklı.
Arvard'dan dişlerini sıktı, deneyebiliriz.
İşe yaramaz diye ısrar etti Schwartz.
Nereden biliyorsun?
Çünkü biliyorum.
Kelimelerinin arkasında öylesine hikmetli bir katiyet vardı ki arkeolog adamın karşısında suspus oluverdi. Schwartz'a bakma sırası şimdi Şek'teydi. Adamın yorgun gözlerinde tuhaf bir parıltı vardı. Sinapsimatiğin üstünde herhangi bir kötü etkisi oldu mu diye sordu usulca. Yaşlı adam doktorun kullandığı kelimeyi bilmese de neden bahsettiğini anladı. Ona sahiden de bir operasyon yapmışlardı beynine, ne kadar çok şey öğreniyordu. Kötü bir etkisi yok dedi. Ama görüyorum ki dilimizi epey hızlı öğrenmişsin, çok akıcı konuşuyorsun. Hatta gerçeği bilmesem ana dilin olduğunu bile düşünebilirdim. Bu seni şaşırtmıyor mu? Her zaman çok kuvvetli bir hafızam olmuştur diye yanıtladı soğukça. Peki kendini tedaviden önceki halinden daha farklı hissetmiyor musun? Hayır, hissetmiyorum. Doktor Şekt'in bakışları sertleşti. Neden saklamaya çalışıyorsun ki? Ne düşündüğümü bildiğinden eminim. Schwartz kısa bir kahkaha attı. Zihinleri okuyabildiğimi mi kastediyorsun? Ne olmuş yani? Ama Şekt onunla konuşmayı bırakmıştı. Solgun, çaresiz yüzünü Arvardan'a çevirdi. Zihin okuyabiliyor Arvardan. Elimde olsa onunla neler yapardım. Ama onun yerine buradayım, çaresiz vaziyette. Ne dedi Arvardan çılgınca. Paula'nın yüzü bile nispeten ilgiyle aydınlanmıştı. Gerçekten de yapabiliyor musun diye sordu. Schwartz başıyla onayladı. Genç kız zamanında ona bakmış, onunla ilgilenmişti ve şimdi onu öldüreceklerdi. Yine de o da bu hainlerden biriydi sonuçta. Arvardan dedi Şek, sana bahsettiğim şu bakteri yoluğu hatırlıyor musun? Hani sinapsimatiğin etkileri yüzünden ölen adamı. Zihinsel çöküş yaşadığını gösteren ilk belirtilerden biri zihin okuyabildiğini iddia etmesiydi ve yapabiliyordu. Bunu adam ölmeden kısa bir süre önce keşfettim. Fakat bir sır olarak sakladım, kimseye söylemedim. Ama bu mümkün Arvardan, bu mümkün. Görüyorsun ya, beyin hücrelerinin direncinin azaltılmasıyla birlikte beyin diğer insanların düşünce mikrodalgalarının oluşturduğu manyetik alanı algılamaya başlıyor ve kendisini aynı titreşimlere ayarlıyor. Sıradan bir kayıt cihazının uyguladığı prensibin aynısı bu. Kelimenin tam anlamıyla telepati diyebiliriz buna. Schwartz düşmanca ve inatçı sessizliğini sürdürürken Arvardan kafasını yavaşça ondan tarafa çevirdi. Dediklerin doğruysa onu kullanabiliriz Şekt. Arkeoloğun zihni çılgınca çalışıyor, imkansızlıkları çözümlüyordu. Bir çıkış yolu olabilir, bir çıkış yolu olmak zorunda. Hem bizim hem de tüm galaksi için. Lakin Schwartz zihinsel temasla hissettiği heyecanı paylaşmadı. Zihinlerini okuyarak mı dedi? Bunun ne yararı olur ki? Zihin okumaktan daha fazlasını da yapabiliyorum elbette. Mesela şu nasıl? Arvardan'ı zihniyle hafifçe dürttü fakat bu bile arkeoloğun ansızın hissettiği acıyla inlemesine neden oldu. Ben yaptım dedi Schwartz. Biraz daha ister misin?
Bunu gardiyanlara da yapabilir misin diye sordu nefesi kesilen Arvardan. Ya da katibe. Neden seni buraya getirmelerine öylece müsaade ettin ki? Yüce galaksi Şekt, hiç sorun yaşamayacağız. Schwartz, şimdi beni dinle.
Hayır dedi adam, sen beni dinle. Neden kurtulmak isteyeyim ki? Nereye gideceğim? Hala bu ölü dünyada olacağım. Evime gitmek istiyor ama bunu yapamıyorum. Kendi halkımla, kendi dünyamda olmak istiyorum. Fakat bunu da gerçekleştiremiyorum. O zaman ölmeyi yeğlerim.
Ama burada tüm galaksinin hayatı söz konusu Schwartz. Sadece kendini düşünemezsin.
Öyle mi? Neden düşünemeyecekmişim? Şimdi de galaksi hakkında mı endişelenmeliyim? Umarım tüm galaksiniz yok olup gider. Dünyanın ne planladığını biliyorum ve buna minnettarım. Buradaki genç hanım az evvel tarafını seçtiğini söylemişti. Ben de seçtim. Dünyadan yanayım.
Ne?
Neden olmasın? Ben bir dünyalıyım.
18. ayrımın sonu. Sayfa 209.